Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 25. ayrım. 20. bölüm. Yanılsamalar gören, sosyopat, bağımlı ve kolay etki altına alınabilen bir kişilik. Eve, Mira'nın raporunu kenara attı. Miriam'un vicdansız bir deli olduğunu söylemesi için bir psikiyatra ihtiyacı yoktu. Bunu kendi başına da görmüştü. Ve tabii büyücülük tarikatlarına karşı koyamaması, düşük bir zeka oranı ve şiddet kapasitesi içinde aynı şeyleri söyleyebilirdi. Mira'nın testlere devam etme ve akıl hastasını tedavi önerisi kulağa güzel gelebilirdi. Fakat bu gerçekleri değiştirmezdi. Miriam bir adamı soğukkanlılıkla kasap gibi doğramıştı ve zamanını bir akıl hastanesinin sessiz odalarında geçirmesi çok daha iyi olurdu. Yalan makinesi testi de pek yardımcı olmamıştı. Sonuç, şahsın doğruyu söylediğine işaret ediyordu. Şahıs, gerçeği nasıl görüyorsa tabii. Aralarda boşluklar, engeller ve karışıklıklar mevcuttu. Eve, uyuşturucu taraması sonuçlarına bakınca, bunun nedeninin büyük ihtimalle yarım düzine yasa dışı maddenin Miriam'ın vücut sisteminde cirit atması olduğunu düşündü. Teğmen, Peabody içeri girdi. Eve'in bakması için bekledi. Savcının ofisinden Schultz biraz önce benimle görüştü. Durum nedir? Avukat fikrini değiştirmiyor. Ayrıca yalan makinesi testi için zorluyor. Fakat Forty reddetmeye devam ediyor. Schultz avukatın oyaladığını düşünüyor çünkü tüm rapor ve kanıtları incelemek için 48 saat süre istemiş. Kefalet isteği reddedildiğinden bu Forty'yi içeride tutar. Fakat avukat direniyormuş. Schultz Forty'nin yıkılmaya hazır olduğunu düşünüyor. Fakat avukat bir an olsun yanından ayrılmıyormuş. Bunların hepsini Schultz mu söyledi sana? Evet, sanırım o biraz aranıyordu da yeni boşanmış. Ha, Eve bir kaşını kaldırdı ve üniformalı kadınlardan hoşlanıyor. Daha doğrusu onun göğüsleri olan her insanı beğendiğini söylemem yerinde olur. Sonuca bakarsak, o bu gece daha fazla bir şey elde edemeyeceğimizi düşünüyor. Avukat müvekkilinin minimum ceza alması için görüşme talep etti. Schultz sabaha tekrar konuşmayı kabul etti ve çıktı. Pekala, belki onlara endişelenmeleri için zaman vermek en iyisi. Biz Isis'in dükkanına uğrayalım, belki onu sarsabiliriz. Olayı çok iyi topladın. Peabody hemen Eve'in arkasına takıldı. Bu akşam partide biraz olsun rahatlarsın. Parti mi? Eve dondu kaldı. Mavis'in partisi mi? Bu gece mi? Lanet olsun. Parti canavarı böyle der dedi kuru bir tonla Peabody. Şahsen ben partiyi dört gözle bekliyorum. Çok boktan bir hafta geçirdim. Cadılar bayramının çocuklar için olması gerekmiyor mu? Böylece erişkinleri kandırarak abur cubur toplayabilirler. Koskoca adamlarla kadınların budala kostümler içinde ortalıkta koşuşturması utanç verici bir şey. Açıkçası bu kökleri dünya dinlerine dayanan, eski, saygı gösterilen geleneksel bir olaydır. Eve, yine başlama diye uyardı. Birlikte garajdan aşağı doğru iniyorlardı. Peabody'ye şüpheyle baktı. Özel bir kostüm filan giymeyi düşünmüyorsun değil mi? Şekerlerden payımı almayı başka nasıl garanti edebilirim? Peabody, üniformasının önündeki bir ipliği alıp attı. Dükkan karanlıktı, yukarıdaki dairede öyle. Kapıyı çaldıklarında kimse cevap vermedi. Eve saatini kontrol ederek durumu değerlendirdi. Ben birkaç saat boyunca evi gözleyeceğim, umarım ona bu gece rastlarım. O büyük ihtimalle cadılar ayinindedir. Bu şartlar altında çıplak dans edebilecek durumda olmasını anlayamıyorum. Ben buradayım, sen buradan bir araca atlar gidersin. Kalabilirim. Gerek yok, o birkaç saat içinde ortaya çıkmazsa ben Mavis'in oraya gelirim. Bu halde mi? Peabody, Eve'in solmuş kotuna, aşınmış çizmelerine ve hırpalanmış ceketine göz attı. Bayrama uygun bir şey giymek istemez misin? Hayır, orada görüşürüz. Eve dönüp arabasına bindi, camını indirdi. Sen ne giyeceksin? Bu bir sır dedi Peabody sırıtarak ve eve gitmek için bir tramvaya doğru yöneldi. Eve utanç verici diye düşünerek arkasına yaslandı ve telelinkini çalıştırdı. Sistem onu Rourke'un şehir merkezindeki ofisine bağladı. Son anda yakaladın beni dedi Rourke ona monitörden direksiyonun köşesini işaret ederek. Açıkçası sen bu geceki kutlamalar için evde hazırlanıyormuş gibi görünmüyorsun. Açıkça öyle. Ben daha birkaç saat buradayım, yani seninle Mavis'te buluşacağım. Biraz kalır, erkenden kaçabiliriz. Heyecan verici bir gece beklediğinin farkındayım. Cadılar Bayramı. Eve dışarı bakınca bir hortlak, 1.80 boyunda pembe bir tavşan ve mutant bir transseksüelin arabasının önünden yolu geçtiklerini gördü. Ben bunu hala anlayamıyorum. Eve, sevgilim, bazıları için bu aptallık yapabilmek için bir bahanedir. Bazıları içinse ciddi kutsal bir gündür. Samhain, Kelt kışının başlangıcıdır. Ölmekte olan eski yılla henüz doğmamış olan yeni yılın dönüşüm zamanıdır. Bu gece aradaki perdeler çok ince olur. Ah, ah! Eve yalandan ürperirmiş gibi yaptı. Şimdi çok garip oldum. Bu gece biz de bunu aptallık yapmak için bahane olarak kullanabiliriz. Sarhoş olup vahşice seks yapmak ister misin? Evet. Eve'in dudakları kıvrıldı. Bu kulağa çok iyi geliyor. Şimdi başlayabiliriz. Biraz telelink seksi. Resmi hat üzerinden bunu yapmak yasa dışı olur. Ayrıca merkezin ne kadar meraklı olabileceğini asla bilemezsin. O zaman ben ellerimi de dudaklarımı da sana dokundurmayı ne kadar çok istediğimden bahsetmeyeceğim. İçindeyken ve sen geriye bükülmüş nefes almaya çalışırken, ellerini saçlarımın içinde yumruk yaparken, altımda seni hissetmenin ne kadar heyecanlı olduğunu da anlatmayacağım. Kalçalarındaki kaslar ürperip gevşerken, ''Hayır, hiç bahsetme,'' dedi Eve. ''Birkaç saat sonra görüşürüz. Eve erken döneriz. Sonra bahsedebilirsin bunlardan.'' Eve, ''Evet, seni arzuluyorum.'' Yüzünde ipek gibi mutlu bir gülümsemeyle Roar hattı kapattı. Eve uzun ve yavaşça soluklandı. ''Buna ne zaman alışacağım acaba?'' diye mırıldandı. Seks yeterince zihin karıştırıcıydı. Eve bunun bir ihtiyaç ve biraz zevkli fiziksel boşalmadan daha fazla bir şey olduğunu hiç düşünmemişti. Roark'a kadar. O bir bakışıyla Eve'in dudaklarını kurutuyor ve kendisine ihtiyaç duyar hale getiriyordu. Fakat bundan daha önemlisi, kalbini sımsıkı saran, kalbini sahiplenen Roark'a karşı hissettiği duygulardı. Bu duygular hem rahatlatıcı hem de ürkütücüydü. Eve aşkın talepkar gücünü asla anlayamamıştı. Kaşını çatarak caddenin karşısındaki daireye baktı. Oradaki şey de bu değil miydi? Güç ve aşk. Isis güçlü bir kadındı. Aşk onu böylesine körleştirebilir miydi? Bu imkansız değil diye düşündü. Fakat bu bir hayal kırıklığıydı. Kendisi Roark'un yaşamının büyük bir bölümünü yasalardan uzak geçirdiğini biliyordu. Lanet olsun diye düşündü. Roark yasaların üzerinde tepinmişti hatta. Eve onun çaldığını, kandırdığını, sahtekarlık yaptığını biliyordu. Birilerini öldürdüğünü de biliyordu. Dublin'in zorlu sokaklarından gelen, işkenceye uğramış çocuk, yaşamak için ne gerekiyorsa yapmıştı. Sonra bunu kâr sağlamak için devam ettirmişti. Eve hiçbiri için onu tamamen suçlayamıyordu. Ama bugün gücünü ve pozisyonunu öldürmek için kullansa, Eve ne yapardı acaba? Onu sevmekten vazgeçer miydi? Eve emin değildi, fakat bunu bileceğinden emindi. Ve hayatını bağladığı ilkeler asla bir cinayeti görmezden gelmesini sağlayamazdı. Belki de Isis'in bağlandığı ilkeler o kadar güçlü değildi. Yine de Eve, o karanlık rüzgar pencerelerini küçük sivri dişleriyle ısırırken onun da bunu hazmedemeyeceğini anladı. Forty itiraf etmenin dışında her şeyi yapmıştı. Onu cübbeyle, yani bir kanıtla sıkıştırdığında Chess teslim olmaya doğru yönelmişti. Bu tam olarak doğru değil diye düşündü Eve. Isis'i devreye sokunca Chess yön değiştirmişti. Onu korumak için, önünde bir kalkan gibi durabilmek için, kendini feda etmek için. Zihninden yeni bir bakış açısı gelişirken Eve arabadan çıktı, caddeyi geçti. Bir grup insan caddede yürüyordu. Çoğu kostümler içindeydi. Eve kaldırıma yaklaştığında bir grup çocuk koşarak yanından geçti. Bir ölüyü uyandıracak kadar gürültü yapıyorlardı. Kimseye deri ceketli yalnız bir kadının, karanlık bir apartmanın merdivenlerini tırmandığını fark etmedi. Eve, sahanlıkta bir süre durdu. Caddeyi ve etraftaki binaları taradı. bu bölgenin insanların kendi işlerine baktıkları bir yer olduğuna karar verdi. Peki komşular, insanların, belki de burada alışılmış kişilerden farklı tipte birinin yukarı çıkıp bir daireye girmesine alışıklar mıydı? Teorisini sınamak için Eve kapıyı denedi. Kilitli olduğunu görünce cebinden basit bir master kodlu kart çıkardı. Birkaç saniyede kapıyı açtı ve güvenlik alarmının sesini duymak için dışarıda bekledi. İçeride sadece sessizlik vardı. Güvenlik yok diye karar verdi ve içeri girme isteğini zorla bastırdı. Ortalama bir vatandaş bir master karta ulaşamazdı. Fakat güvenliksiz kilitleri açmak için daha başka yollar da vardı. Daire evvelki gün boş değil miydi? Forty ve Isis merkezdeyken birinin içeri girip kana bulanmış bir cübbeyi belirgin bir yere yerleştirmesi çok kolay olmaz mıydı? Eve kapıyı kapattı ve kendisiyle mücadele ederek durdu. Bir yum Chess'i olaya bulaştırmıştı. Ellerinden hala kan süzülerek yerde otururken Chess'in ismini söylemişti. Yanılsamalar gören, sosyopat, kolayca etki altına alınabilen. Allah kahretsin. Eve merdivenleri koşarak indi, arabaya döndü. Kanıt oradaydı değil mi? Niyet, fırsat, kahrolası kitap gibi bir listeydi. Hatta göz altında itirafçı bir suç ortağı bile vardı. Yatmakta olduğu bir suç ortağı. Central Park'ta onunla sevişmek, etkisini kullanarak Miriam'u sevgilisinin burnunun dibinde tarikata sokmak. Hepsi uyuyordu ve asıl problem bu uyumdu işte. O kadar güzel yerleşiyordu ki taşlar, sanki biri yerlerini önceden yağlamıştı. Yapmak gereken tek şey, olaydan aşkı çıkarmaktı. Bencil olmayan, adanmış, sorgulamayan aşkı. Aşk eklendiğinde bu yağlı yerlere sürtünüyor ve protesto ederek çığlık atıyordu. Eğer bunun bir komplo olma ihtimali varsa ve Eve bunun için kullanılmışsa, lanet olsun. Eve bunu ortaya çıkaracaktı. Peabody'yi aramayı düşündü. Telelink'e uzandığı sırada çığlığı duydu. Eve elinde silahla arabadan çıkınca siyah cübbeli birinin bir kadını gölgeler arasında sürüklediğini fark etti. Polis! Eve koşarak ilerledi, silahını çekti. Geri çekil! Adam daha fazlasını yaptı. Kaçtı. Eve kadına ulaştığında kadın inleyerek yerde yüzük oyun yatıyordu. Silahını kılıfına sokan Eve çömeldi. Ne kadar zarar verdi adam sana? Eve kadını yana yuvarladığında bir bıçağın parıltısını gördü. Selina'nın yüzünü görmeden keskin ağızlı bıçak midesine dayanmıştı bile. Tüm yapmam gereken biraz itmek. Selina gülümsedi. Bundan hoşlanırdım. Fakat şimdilik... Kadın elini Eve'in boğazına doğru savurdu. Eve bir an için basıncı ve iğne sokmasını hissetti. Sonra görüşü bulanıklaştı. Şimdi bana arabaya kadar yardım edeceksin. Ya da biri baktığında öyle görünecek. Selina gülümseyerek kolunu Eve sardı. Ayağı kaldırıyormuş gibi görünmek için Eve'i yakınında tuttu. Ve eğer tam olarak dediklerimi yapmazsan bağırsakların kaldırıma dökülür ve sen öldüğünü anlayamadan ben gitmiş olurum. Selina onu kaldırım boyunca sürüklerken Eve'in başı fırıl fırıl dönüyordu. Bacakları lastik gibiydi. Selina, gir içeri diye emretti. Yana kay. Eve emirlere uyduğunu fark etti. Oysa aynı zamanda zihninin bir köşesi buna çığlıklar atarak itiraz ediyordu. Şu an o kadar zeki değilsin değil mi Teğmen Dallas? O soğukluk da yok. Biz seni istediğimiz yere sürükledik. Aptal kaltak. Bu aracı nasıl otomatiğe alıyorsun? Ben... Eve düşünemiyordu. Ne korku, ne öfke, ne de eğitimi Eve'in bu pusun içinden çıkmasını sağlayamıyordu. Boş boş aracın kontrollerine baktı. Otomatik mi? Sesi yeterli olmuştu. Araç titredi, sonra uyumsuz şekilde homurdandı. Sürebilecek durumda olduğuna inanmıyorum. Selina kafasını geriye doğru atıp kahkaha attı. Adresi ver, benim dairem. Senin için çok özel bir tören planladık. Mekanik olarak Eve adresi tekrarladı ve kaldırımın kenarından yavaşça hareket eden araçtan dümdüz öne doğru baktı. Forty değildi, diyebildi, hareket edebilmek için mücadele ederek. Asla o değildi. O zavallı erkek müsveddesi mi? O pipisine konan bir sineği bile öldüremez. Tabii bir pipisi varsa. Fakat onunla şu melez Vika her şeyi ödeyecekler. Bunu fark ettin değil mi? Onlar zavallı küçük Alice'i kurtarabileceklerini düşündüler. Salak dedesi de öyle düşündü. Bunun onları nereye sürüklediğini gör işte. Kimse bana meydan okuyup da yaşayamaz. Çok kısa bir süre sonra ne kadar gücüm olduğunu öğreneceksin ve bana seni öldürüp her şeyi bitirmem için yalvaracaksın. Seni sen öldürdün. Her birini. Selina yakınına sokuldu. Ve dahası da var. Çok daha fazlası. Ben en çok çocukları seviyorum. Onlar o kadar tazeler ki. Dedeye doğrudan gittim ve onun dişilere olan zayıflığını kullandım. Hıçkırarak ağladım. Hayatımı kaybetmekten korktuğumu söyledim ona. Alban beni öldürecek dedim. Sonra içkisine uyuşturucu atıp onu öldürdüm. Ben kan istiyordum. Fakat onun gözlerinden ölüyor olduğunu fark ettiğini izlemek de aynı derecede memnuniyet verdi bana. Sen ilk önce gözlerin öldüğünü bilirsin değil mi Dallas? İlk önce onlar ölürler. Evet, sisler beyninin köşelerine kadar ilerlemişti. Sinirleri hayata geri dönmeye başladığında Eve kollarıyla bacaklarının karıncalandığını hissedebildi. Evet, onlar ölürler. Ve Alice, onu sona erdirmemiz gerektiğinde neredeyse üzüldüm. Ona günlerce eziyet çektirmek öyle zevkliydi ki, bir kediye ya da kuşa atlamasını izlemek. Droidler, kolayca programlanıyorlardı. O gece kediyi kullandık ve hayvanı benim sesimle konuşturduk. Alice'i bekliyorduk. Onunla ilgili planlarımız vardı. Fakat o caddeye doğru koşup kendini öldürdü. Bu yüzden onun için planladığımız şeyi sana yapacağız. Geldik işte. Araba kaldırıma doğru döndüğünde Eve elinin gücünü sınadı. Yumruk yapmak için kendini zorladı. Elinin tersiyle vurdu ve etle kemiğin memnun edici birleşmesini hissetti. Sonra arkasındaki kapı sert bir şekilde açıldı ve eller boğazına sarıldı. Dünya bir anda karardı. Bu saate kadar gelmeliydi. Daire insanlarla, gürültü ve çılgınca dönen ışıklarla dolu olsa da Mavis somurtuyordu. Söz verdi. Yoldadır. Rourke kırmızı cübbeli bir boğanın kendisine kıç atmasını engellemeyi başardı ve Manik Toro narasına kaşını kaldırdı. Yanından süzülen bir melek, başsız bir cesetle çılgınca dans ediyordu. Ben onun Leonardo ile benim mekana neler yaptığımızı görmesini istiyordum. Mavis gururla çabucak bir daire çizdi. O eski batakhanesini asla hatırlayamaz değil mi? Rourke kırmızı sıklemen rengi duvarlara ve üzerlerine atılmış Cezayir menekşesi ve kiraz rengi boyalara baktı. Mobilyalar bolca parlak yastık ve cam tüplerden oluşuyordu. Güne uygun olsun diye her tarafa turuncu ve siyah flamalar saçılmıştı. İskeletler dans ediyor, cadılar uçuyor, kara kediler sırtlarını kabartıyorlardı. Hayır, Rourke dürüstçe onayladı. O asla eski dairesini anımsayamazdı. Siz mucizeler yaratmışsınız. Biz sadece yapmayı seviyoruz. Ve bizim ev sahibimiz de dünyanın en iyisi. Mavis Rourke'u şevkle öptü. Rourke pembe rujun suratına bulaşmadığını umarak gülümsedi. Benim en favori kiracım. Onu arayabilir misin Rourke? Ojeleriyle aynı tonda parmaklarıyla Rourke'un kolunu çekti. Sadece ona biraz acele etmesini söyle. Tabii ki. Git ev sahibini oyna ve endişelenme. Onu buraya getireceğim. Teşekkürler. Parlak, kırmızı, tekerlekli ayakkabılarıyla kayarak uzaklaştı. Rourke, Eve'i aramak için sessiz bir yer bulmak üzere döndüğünde karşısındakine gözlerini kırpıştırdı. Peabody? Genç kızın büyük özenle boyanmış yüzü düştü. Beni tanıdınız. Zorlukla, yüzünde hafif bir gülümsemeyle Rourke geri çekilip Peabody'yi baştan aşağıya süzdü. Uzun sarı saçlar omuzlarından aşağıya, oradan sırtına, göğüslerini kapatan deniz tarağı şeklindeki sütyenine kadar uzanıyordu. Belinden aşağısı parıldayan bir yeşille kaplanmıştı. Çok tatlı bir deniz kızı olmuşsun. Teşekkürler. Peabody tekrar neşelenmişti. Bunu üzerime giymek sonsuz saatler aldı. İçinde yürüyebiliyor musun bari? Ayağım için bir kesik var. Kuyruğun kenarları onu kapatıyor. Geriye doğru kımıldadı. Hareketi bayağı engelliyor yine de. Dallas nerede? Kafasını aramak için çevirdi. Onun da bir fikrini almak isterim. Henüz gelmedi. Gelmedi mi? Saat takmadığı için Peabody Rourke'unkine bakmaya çalıştı. Saat neredeyse 10. O sadece birkaç saat için Isis'in evini gözlemeye gitmişti. Sonra buraya gelecekti. Onu aramak üzereydim. İyi fikir. Peabody sinirlerinin karıncalanmasını önemsememeye çalıştı. Eve büyük ihtimalle bir şeyler uyduracaktır. Bu tip şeylerden nefret ediyor. Evet haklısın. Fakat o Mavis için, Rourke için de burada olurdu diye düşündü ve bir köşeye kaydı. Telelink cevap vermeyince güvenliği devreden çıkarttı ve onu iletişimcisinden aradı. Hımlayan bir ses aletin kullanılmıyor olduğuna işaret etse de cevap yoktu. Ters giden bir şeyler var dedi Peabody'ye yönelip. Açmıyor. Ben çantamı alayım. Onu iletişimciden deneyelim. Ben onu çoktan denedim dedi Rourke kısaca. Açmıyor. Spirit Quest'te mi gözetleme yapıyordu? Evet, Isis'le konuşmak istiyordu. Şu kostümden çıkmamı bekle, birlikte gidip kontrol ederiz. Seni bekleyemem. Rourke kalabalığı yararak kendine yol açtı. Peabody ise ayaklarını sürüyerek yürüdü ve Feeney'i aradı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 317. Devamı 26. ayrımda.